Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 8'de 1400 Hicri Kameri, 24 Cemadiyel Evvel 1443 ve Miladi 29 Aralık 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerif ile Türkiye-İsrail ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basında seçmeler, Türkiye gündemi ve Umut Işığı adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran nükleer baş müzakerecisi Bakır'ı ile Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Enrico Mora bir arada bir araya geldi. İran Siyonist rejimi Lazikiye limanına saldırısını kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Komutan Süleymani suikasti sorumlularının yargılanacağını belirtti. Bakü'den Tahran ile iyi münasebetler hakkında açıklama geldi. İran demir yolu Irak'a bağlanıyor. Ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran nükleer baş müzakereci ile Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrique Mora Viyana'da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer baş müzakereci Ali Bakır İkeni ve Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Mora Viyana'da bir araya gelerek iki tarafın ilgilendiği konuları ele aldılar. Dün Viyana'da yaptırımların kaldırılmasına ilişkin konular ikili ve çok taraflı görüşmelerde ele alındı. Dün ayrıca nükleer konularla ilgili çalışma grubu toplantısı da düzenlendi. Bugün de Viyana'da çeşitli seviyeler ve formatlarda görüşmeler devam ediyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzadeh, Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırılarını, özellikle Lazikiye limanındaki gıda ve ilaç depolarını yeniden hedef almasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzadeh, Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik saldırılarına gösterdiği tepkide, Siyonist rejimin bu eylemi Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete saldırganlığın ve bu ülkenin egemenliğin açık ihlalidir. Aynı zamanda bir saldırganlık eylemi ve rejimin bölgedeki kriz çıkarma amaçlarının açık bir örneğidir. Ayrıca insanlık dışı ve ahlaksız bir davranış olarak kabul edilir, dedi. Hatipzade bölgenin istikrarı, güvenliği ve huzuruna katlanmayan ve kendi güvenliğini bölgenin güvensizliği ve istikrarsızlığı içinde tanımlayan bu rejimin liderleri sahte ve mesnetsiz bahanelerle Suriye topraklarına defalarca saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası yasaları, düzenlemeleri ve normları çiğnemektedir ifadelerinde bulundu. Saldırganların eylemlerine karşı meşru ve karşılıklı savunmayı Suriye halkı ve hükümetinin hakkı olarak nitelendiren Hatipzade, ülkeleri ve uluslararası toplumu bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye atan bu tür saldırıların tekrarını önlemek için gerekli önlemleri almaya çağırdı.
Amerika'nın 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haçlı Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için İran ile Irak'ta anma merasimleri başladı. Irak medyasına göre Haçlı Şabi hareketinden yapılan yazılı açıklamaya göre Amerika'nın 3 Ocak 2020'de yaptığı terör saldırısında şehit düşen General Kasım Süleymani ile Haçlı Şabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis için bugün başkent Bağdat'ta sembolik bir cenaze töreni düzenlendi. Açıklamada şehit General Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in sembolik tabutunun Bağdat'taki Al-Şehid anıtından Tahrir Meydanı'na taşındığı kaydedildi. Törende Amerika'nın hava saldırılarında şehit olan Haçlı Şabi üyelerinin sembolik tabutları da Tahrir Meydanı'na taşındı. Bugün İslam İran'ın çeşitli kentlerinde ve bölgelerinde de direniş şehitleri için anma merasimleri çeşitli halk kesimlerinin katılımıyla düzenlendi. General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis 3 Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İslam Cumhuriyeti Şehit Kor General Kasım Süleymani suikastinin azmettiricileri ve faillerini yargılayacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin 2. şehadet yıldönümü dolayısıyla Twitter hesabı üzerinden videolu bir açıklamada Komutan Süleymani suikastinin Amerikan Başkanı doğrudan talimatıyla gerçekleşmesinin devlet terörü için bariz örnek teşkil ettiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında teröre karşı ön safta mücadele veren Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik düzenlenen suikastin terörle mücadele ettiklerini ileri sürenlerin yalancı olduklarını ortaya koyduğunu belirtmişti.
İrlanda'nın Avrupa Parlamentosu'ndaki üyesi Mike Wallace, Şehit Süleymani'nin şehadetinin 2. yıl dönümünde Amerika ve müttefikleri IŞİD'in yaratılması ve silahlanmasından sorumluyken kimse General Süleymani kadar IŞİD'in Irak'ta hezimete uğraması için çaba sarf etmedi, dedi. Wallace, İran'ın Belçika Büyükelçiliği'nin General Süleymani ile ilgili Twitter mesajını yeniden yayınlayarak, şehidin Amerikan tarafından katledildiğinde uluslararası camianın nerede olduğu sorusunu yöneltti. General Kasım'ı ve Irak el Haşt Eşabi'nin başkan yardımcısı, Haşt Eşabi'nin başkan yardımcısı 2 sene önce 2 Ocak tarihinde Irak'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Bağdat Havalimanı'nda İHA'larla hedef alınarak şehit edildi. İran'ın Belçika Büyükelçiliği mesajında General Kasım'ın bir kahraman olduğunu ve kendisinin bölgedeki barışın sağlaması için çabaladığını ve terörizm ile radikalizm karşısında güçlü bir siper olduğunu söyledi.
İslami Şura Meclis üyeleri ortak bir açıklama yaparak Yüce İslam Peygamberi 17 tatbikatın başarılı şekilde düzenlenmesini takdir ettiler. İslami Şura Meclisi temsilcileri açıklamada bu toprakların düşmanlarının İslami İran'a yönelik tehdit savurduğu bir sırada söz konusu güce güç katan tatbikatın düzenlenmesinin düşmanları hayal kırıklığına uğratırken İslam İnkılabı dostlarını sevindirip mutlu kıldığını ve İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü dünyaya gösterdiğini deklar ettiler. Açıklamada Yüce Peygamber 17 tatbikatının İran milleti düşmanlarına bihude tehditte bulunmamaları gerektiğini anlattığı vurgulandı. Yüce Peygamber 17 tatbikatı son günlerde ülkenin güney kıyılarında düzenlendi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronadan 53 vatandaşın daha ya hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı, İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 53 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 1905 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.527'ye, vaka sayısı 6.190.762'ye yükseldi. Virüsü yakalanan hastalardan 2.732'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.032.615'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Şimdiye kadar ülkede vatandaşlara toplam uygulanan korona aşısı sayısı 118.535.064 doza yükselmiştir.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı komşu ülkelerle ilişkilerin değerlendirildiği 2021 raporunda Azerbaycan Cumhuriyeti için komşularının her biriyle dostane ilişkileri sürdürüp ortak çıkarlar temelinde geliştirmek dış politikamızın bir önceliği olmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2021 yılında Türkiye, Rusya, İran, Gürcistan, Kazakistan ve Türkmenistan ile üst düzey temaslar devam etmiş ve sağlanan özel işbirliği projeleriyle münasebetler daha da zenginleştirilmiştir denildi. Raporun İran bölümünde şu ifadelere yer verildi. 2021 yılında İran İslam Cumhuriyeti ile dostane ve iyi komşuluk ilişkilerinin üst düzeyde sürdürülmesi için çaba gösterilmiştir. 27 ila 28 Kasım 2021 tarihlerinde Aşgabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. zirvesi çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran Cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşme karşılıklı ilişkilerin gelişmesine büyük ivme kazandırdı. Görüşmede iki ülke liderleri Türkmenistan doğal gazının İran İslam Cumhuriyeti topraklarından geçişini sağlayan bir anlaşma imzaladılar. 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti ve İran Dışişleri Bakanları arasında bir dizi görüşme yapılmıştır. 22 Aralık 2021'de İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Abdullahian Twitter hesabından yaptığı açıklamada 22 Aralık'ta Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Bakü ziyaretinde ilişkilerde yeni bir sayfa açılması konusunda anlaşmaya vardık. Sayın İlham Aliyev ile samimi görüşmede ilişkilerin yol haritası iyi şekilde çizildi. Mevkidaşım Ceyhun Bayramov ve Milli Meclis Başkanı ile de faydalı istişarelerde bulundum demişti.
20 yılın ardından İran ile Irak demir yolları gelecek ay birbirine bağlanacak. İran hükümet sözcüsü Ali Bahaduri Cehrami yaptığı açıklamada 20 yıl aradan sonra İran ile Irak demir yollarının gelecek ay içinde birbirine bağlanacağını duyurdu. Sözcü yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı İletişim, Ekonomi, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanları ve diğer bakanların katılımıyla kurulacak çalışma grubunda pratik olarak dijital ekonominin gelişmesi ve bu alanda çalışanların desteklenmesi için zeminin sağlanmasının ele alınacağını vurguladı.
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına Molotov kokteyli saldırı gerçekleştirilirken saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği binasına Molotov kokteyli saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre yerel saatle 13.40'da saldırgan Büyükelçilik binasının personel ve konsolosluk girişi kısmına 3 Molotov kokteyli attı. Elçiliği korumakla görevli polisler saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Saldırının ardından elçilik binasının bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken olay yerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. Polis köpekleriyle iz süren Varşova polisi elçilik binasındaki kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.
Haber kaynakları İstanbul'da 13 katlı bir binada yangın çıktığını duyurdu. Esenyurt'ta bulunan 13 katlı rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye müdahale ederken binada mahsur kalanların olduğu belirtildi. İstanbul Esenyurt'ta 13 katlı bir rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Binada mahsur kalanların olduğu öğrenilirken olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi.
Filistin Uzak Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas'ın işgalci rejimin savaş bakanı Benny Gantz'ın konutuna giderek görüşmesi Filistinli grupların tepkisini çekti. Hamas hareketi görüşmenin işgalci İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye düzenlediği saldırının yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkat çekerek kınadığını duyurdu. Açıklamada bu görüşme Gazze'de her gün zalim bir kuşatmaya maruz kalan Batı Şeria ve Kudüs'te toprakları ve kutsalları giderek daha fazla saldırıya uğrayan halkı kışkırtıyor ifadelerine yer verildi. İslami Cihat Hareketi de görüşmeyi kınayarak bunu ulusal fikir birliğinden tehlikeli bir sapma olarak niteledi. Hareketin açıklamasında bu toplantı halkımızın çıkarları, hakları ve ulusal davası pahasına kriz ve yetersizlikten kurtulmak için çözümler arayan Filistin yönetiminin rolünü göstermektedir ifadeleri kullanıldı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi görüşmenin ulusal duruş ve taleplerle çeliştiğini belirterek bu girişimin Filistin ve Arap düzeyinde birliği yeniden tesis etmek ve halkın gücünü harekete geçirmek için gösterilen çabaları sekteye uğrattığı değerlendirmesinde bulundu.
Batı Şeria ve Kudüs'te yeni baskınlar ve gözaltılar devam ediyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ve Kudüs'te yine baskınlar gerçekleştirdi ve bazı kişileri gözaltına aldılar. İşgal güçlerinin El Halil'in güneyindeki Haras kasabasından özgürleştirilmiş eski esirlerden olan Yunus El Harub'u yeniden gözaltına aldığı bildirildi. Yine El Halil'in güneyindeki Yatta kasabasından da Mahir İsa Ivad'ı gözaltına aldılar. Beytlaim'in güneyindeki Edduheyşe mülteci kampı ahalisinden Udey Ebu Yabis'i gözaltına aldılar. Batı Şeria'nın kuzey kesimindeki Tülkerem'in doğusunda yer alan Anbeta kasabasından İslam Belbisi isimli şahsı gözaltına aldılar. İşgal güçleri ayrıca bunların dışında da birçok kişinin evine baskın düzenledi ve aramalar yaptılar. Aramalar esnasında evlere ciddi miktarda maddi zarar verdiler. Elbire'deki sanayi sitesine yaptıkları baskın da bölge ahalisiyle aralarında çatışmalar çıkmasına neden oldu. Ancak burada herhangi bir gözaltı olayı olmadı. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor, insanlara uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor, geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarını karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor, buldukları zaman kıymetli eşyalarını ve paralarını çalıyor, silahlarıyla dehşet saçarak çocukları korkutuyor ve bazılarını da gözaltına alıyorlar. Bu baskınlar yüzünden işgal altındaki Kudüs'te ve Batı Şeria bölgesinde yaşayan Filistinliler hiçbir zaman güven ve huzur içinde yatamıyor. Çünkü her an bir işgalci ekibin baskın düzenlemesi ihtimali var. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bülteni biz devam ediyor. Bugün Gazze sınırından ateş edilmesi sonucunda bir Siyonist yerleşimcinin ve işgal güçlerinin top mermileriyle saldırıları sonucu da 3 Filistinli çiftçinin yaralandığı belirtildi. İsrail İşgal Ordusu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada bir yerleşimcinin Gazze sınırından ateş edilmesi sonucu hafif yaralandığı, olayla ilgili ayrıntıların ise incelendiği belirtildi. Siyonistlere ait Kanal 13 adlı televizyon kanalından yayınlanan haberde ise yerleşimcinin bacağından yaralandığı belirtilirken başka bir ayrıntıya yer verilmedi. İşgal güçlerinin de Gazze tarafına ve direnişin bazı gözleme noktalarına yönelik olarak top mermileriyle ve otomatik silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal güçlerinin saldırılarından sonra Gazze şeridinin kuzey kesiminde yer alan Beyt Hanun Hastanesi'ne 3 yaralının getirildiğini açıkladı. Yaralının 3'ünün de bölgede çalışan çiftçilerden ve her 3'ünün de aynı aileye mensup oldukları ve işgal güçlerinin attığı top mermilerinden sıçrayan şarapnel parçalarıyla yaralandıkları, birinin durumunun ağır, diğerlerinin durumlarının ise orta derece olduğu belirtildi. Durumu ağır olan yaralının acil olarak Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.
Terör örgütü IŞİD, Diyale'de bir Iraklı subayın kafasının kesildiği videosunu yayınladı. Irak Başbakanı cinayete gösterdiği tepkide intikam alınacağı sözünü verdi. Irak İçişleri Bakanlığı subaylarından olan Yasir Jurani, Diyale vilayetinin Hanegeyn ilçesinde 3 arkadaşıyla birlikte bir süre önce IŞİD tarafından kaçırılmıştı. Terör örgütü IŞİD bu olayın ardından yayınladığı videoda söz konusu Irak'ta subayın kafasının kestiğine dair bir video yayınlamıştı. Irak Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Resul bu hususta yaptığı açıklamada üzüntülerini dile getirirken, Başbakan Mustafa Kazım'ın bu cinayeti işleyen teröristlerin yakalanıp ölenlerin intikamının alınacağına vurgu yaptığını belirtti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Yemen'in güneyinde yer alan Suudi koalisyona ait Alem isimli üste büyük patlama meydana geldiği belirtildi. Dün gece Yemen'in güneyinde yer alan Şöbe vilayetindeki Alem üssündeki dev patlama meydana geldi. Haber kaynakları patlamadan önce Şöbe'nin Ataf Havalimanı'nda da iki şiddetli patlamanın meydana geldiğini duyurmuştu. Bu havaalanı Suudi koalisyon tarafından esas üs olarak kullanılıyor. Yerel kaynaklar ise bu iki patlama sonucu Suudi koalisyon mensubu onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığını bildirdi. Bazı kaynaklarda bu patlamada Birleşik Arap Emirlikleri üst düzey iki askerin öldüğünü aktardı. Patlamaların nedenleri henüz açıklanmış değil ve resmi kaynaklar bu olaylara tepki göstermemiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'a karşı boş iddialar ve gerçekleri ters göstermek etrafında. Londra yetkilileri Washington ve Tel Aviv ile paralel ve aldatıcı bir siyasette her gün İran'a karşı yeni bir konu yaratmaya çalışıyorlar. Onlar bir gün İran'ın barışçıl nükleer çalışmalarını bahane ederken başka bir yerde de İran'ın füze gücünün tehdit oluşturduğunu iddia ediyorlar. Britanya bu bağlamda en son iddiasında İran'ı düşman ülkeler listesine aldı. İran'ın Londra Büyükelçisi Muhsin Baharvand bu temelsiz ve boş iddiaya tepki olarak kişisel Instagram sayfasında "Diplomatik ilişkilerimizin olduğu hiçbir ülkeye düşmanlığı hoş karşılamayız." İran Büyükelçisi Baharvand, "Karşılıklı saygı ve çıkarlar İran'ın dış politikasının ilkeleridir." diyerek şunları kaydetti. "Güvenliğin sağlanmasında ve İran'ın ulusal çıkarlarının korunmasında ısrar edeceğiz ve ilkelerimize bağlı kalacağız. Mütekabiliyet ilkesi de diplomatik ilişkilerin alışılagelmiş ve yerleşik ilkelerinden biridir." Britanya yetkilileri geçen haftada müdahaleci açıklamalarında İran askeri tatbikatında balistik füzelerin fırlatılmasını da güvenlik için bir tehdit olduğunu iddia ederek İran füze programının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlali olduğunu ileri sürdüler. 2231 kararı Bercam Nükleer Anlaşması'nı onaylarken 5+1 grubu tüm üyelerinin ona karşı sorumlu olduğu Güvenlik Konseyi'nin kararıdır. Amerika'nın 2018'de bu anlaşmadan çekilmesi ardından 2231 sayılı kararı da Avrupa Troikası tarafından göz ardı edildi. Bu yüzden Londra'nın 2231 sayılı kararın ihlalinden endişe duyması bu ülkenin İran halkı ve bölge ülkelerine karşı gerçekleri ters göstermek ve sinsi tutumunun göstergesidir.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade bu boş iddiaları da reddederek Britanya'nın Batı Asya ve dünyanın kriz yaşayan diğer bölgelerinde yıkıcı silahları satmak için sonu gelmeyen bir rekabette olduğu, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme yasalarını aldırmadan AUKUS gibi askeri anlaşmalar imzaladığı halde İran'ın sıradan askeri alıştırmaları hakkında endişeli olduğunu iddia ediyor, dedi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Londra yetkililerinin İran'ın bölgede bir tehdit olduğunu dayatma çalışmalarını kınarken, bölgede istikrarsızlık ve güvensizliği yayan ve Yemen'de büyük insani facia yaratanan Britanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bazı bölge ülkelerine yüklü silah satışında doymak bilmeyen iştahları, üstelik bu silahların başta insanseverlik hakları olmak üzere uluslararası hukuku ihlal edeceğinden tamamen bilgi sahibi olduklarını ifade etti. Günümüzde ise bölge ülkeleri, bölgede yaşanan gerginlikler ve savaşların başlıca sebebi ve temelinin bölge yabancılarının silah satışı ve savaş yanlısı siyasetleri olduğunu biliyor. Bunun sadece bir örneği ise Arabistan'ın Yemen'e dayattığı savaştır. Aslında Amerika ve Avrupalı müttefikleri bu boş iddialarla nükleer anlaşmadaki sorumluluklarını yerine getirmediler. Britanya bu çalışmalarının devamında Viyana müzakerelerini sabote etmek için Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanlarını Londra'da bir araya getirerek İran'a karşı baskı siyasetlerini ve çürümüş iddialarını tekrarlamaya çalıştı. İngiltere ve Arap ülkelere Dışişleri Bakanları yayınladıkları bildiriyle İran ve 4+1 grubu arasında süren Viyana müzakerelerini bölgeye güvenliği geri getirmek ve nükleer gerginliklerin yoğunlaşmasından kaçmak için son fırsat olduğunu ileri sürdüler. İran 40 seneden aşkın bir süredir Amerika ve Avrupalı müttefiklerinden müdahaleci ve hasmane girişim ve baskılarına karşı direnmektedir. Bu yüzden onların İran'a duydukları kin ve nefretin köklü ve derin olduğu anlaşılıyor. Tabii ki onların müdahaleci tutum ve davranışları Siyonist rejim çıkarları doğrultusunda değerlendirilmelidir. Buna rağmen İran tehdit ve bildiriyle meydanı terk edecek bir ülke değildir. Nitekim İran'ın Londra Büyükelçisi de Britanya'nın iddialarına verdiği karşılıkta İran hiçbir ülkenin düşmanlığından korkmuyor ifadesini kullandı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuzda Irak Federal Mahkemesi'nin kararı ve ülkedeki siyasi gelişmelerin devamı etrafında. Beklendiği gibi Irak Federal Mahkemesi meclis seçimlerinin sonuçlarını onayladı. Irak Federal Mahkemesi kesin kararını iki kez ertelemenin ardından nihayet kararını 27 Aralık günü açıkladı. Verilen bu kararın iki bölümü vardır. Birincisi, seçimlerde ihlallerin yaşandığının kabul edilmesidir. Mahkeme Yüksek Seçim Komisyonu'nun seçim sonuçlarını ayrıntılı olarak açıklaması, seçim yasalarının ihlali ve suç sayılır ve gelecek seçimlerde oy sayımı elektronik değil elle yapılmalıdır. Gelecek parlamentoda mevcut seçim yasasını ıslah etmeli açıklamasında bulundu. Aslında mahkeme seçimlerde ihlalleri kabul etmemiştir. İkinci bölümü de meclis seçimlerinin iptal talebini reddetmesidir. Bu yüzden Irak siyasi gruplarının şikayetleri kabul edilmedi ve sonuçlar onaylandı. Şimdi iki konu gündemdedir. Birincisi, Iraklı siyasi grupların federal mahkeme kararına tepkileri, ikincisi ise bu ülkede siyasi durumun nasıl ilerleyeceğidir. İlk adımda Iraklı siyasi gruplar demokratik ve olumlu davranışta bulundular. Ve seçimlerde yolsuzluk yapıldığını vurgulamalarına rağmen yine de mahkeme kararını kabul ettiler. Fetih Koalisyon Lideri Hadi el-Amiri, Federal Yüksek Mahkemenin kararına saygı duyduğunu belirtti. Gerçi Amiri seçim sürecindeki hileler ve ihlallerin yaşandığına dair iddialarını tekrarladı ve federal mahkemenin yoğun baskı altında bu karar verdiğini belirtti. Kanun Devleti Koalisyon Lideri Nuri Maliki, Irak Ulusal Hikmet Hareketi Lideri Ammar el-Hekim ve de Hukuk Hareketi de mahkeme kararına saygı duyacaklarını duyurdular. Irak-Kürdistan Demokrat Partisi de aynı tavrı sergiledi. Irak siyasi grupların liderlerinin tutumları, onların bu ülkede kargaşa, güvensizlik, şiddet ve kaos yaşanmasını istemediklerini gösteriyor.
Seçim sonuçlarına itiraz eden siyasi grupların davranışlarında var olan bir diğer konu, onların federal mahkemesinin dış baskılar nedeniyle seçim sonuçlarını onayladıklarına inanmalarıdır. Görünüşe göre onların dış baskıdan Birleşmiş Milletler'in Irak seçim işlerinden sorumlu temsilcisi ve Amerikan müdahalesini kastediyorlar. Buna rağmen Irak'ta gruplar gösterilerin devam etmesinin ülkede siyasi ve sosyal krize sebep olabileceğine ve durumun daha da kötüleşeceğine inanıyorlar. Bu yüzden federal mahkemenin bağımsız olmamasından emin olmalarına rağmen maslahat gereği açıklanan kararı kabul etmeleri gerektiğine inanıyorlar. Bir diğer konu ise bu durumda Irak'ın siyasi durumunun nasıl olacağıdır. Federal mahkeme kararının kabul edilmesi nedeniyle anayasa gereği yeni parlamentonun ilk oturumu 2 hafta sonra düzenlemeli ve ilk oturumda meclis başkanı seçilmelidir. İkinci adımda ise Kürt gruplar Cumhurbaşkanı adaylarını açıklamadığı ve Cumhurbaşkanı da meclis milletvekillerinin 2/3'ünün oyları ile onaylanmalı. Fakat görünüşe göre en zor ise Şii gruplar tarafından yeni başbakanı açıklamak için daha büyük fraksiyon olan Kotele Ekber'i kurmuştur. Irak Meclisi nihai seçim sonuçlarına göre Muhteda Sadr'a bağlı Sadr fraksiyonu 73 sandalyeyle birinci ardından Ehl-i Sünnet'in en büyük koalisyonlarından El-Takaddum 37 sandalyeyle ikinci ve Nur Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu 33 sandalyeyle üçüncü sırada yer aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la nataqa an tabanna bakir.
Biran şey terörizmle ve hoşum очень нет.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyicilerimiz, dünkü sohbetimizde geçtiğimiz günlerde Yahudi hahamların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdiği haberine değinmiştik. Bu konunun Türkiye için nasıl bir gündem oluşturacağı konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. İkili ilişkiler çerçevesinde de bunun gelecekteki muhtemel doğuracağı sonuçlarıyla ilgili bugünkü sohbetimizde röportajımızı kaldığımız yerden devam ettiriyoruz uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Şerifi bizimle birlikte. Şimdi bu gündem sizce Türkiye-İsrail ilişkilerinde nasıl damgasını vuracaktır? Acaba normalleşme sürecinde etkili olacak mı? Hani İsrail rejiminin Araplarla bir normalleşme meselesi söz konusu, gündemde hep konuşuluyor çeşitli boyutları. Türkiye ile de ilgili bu görüşme sizce etkili olacak mı?
Cenab-ı Erdoğan hakamlarla görüşünde bunu özel vurguladı. Yani dedi ki, İsrail ile Türkiye'nin münasebetleri siyasi bazı ihtilaflara, farklılıklara bakmayarak iktisadi ve turizm cihetinde inkişaftadır. Ve bu hakamlara onun demeyinden menzuru buydu ki, İsrail'den de bu hakta bir beklentisi var. ve esasen dünya faiz lobbileri ve para kurumlarının başında olan Yahudiler, onların sevgilileri İsrail'di ve yakin ki İsrail'in boyun okşaması, İsrail'i bu cihette İsrail'den yakınlaşması Türkiye, Cenab-ı Erdoğan'ın onlardan himaye beklentisi boşa çıkar. Başka taraftan bu Cenab-ı Erdoğan'ın bu söhbeti ki, bakmayarak ki siyasi bakımdan Türkiye Cumhuriyeti'yle, hususen indiki AKP hükümetiyle İsrail arasında ihtilaflar var, siyasi ihtilaf, ama iktisadi alakalar genişmektedir. Yani belə çıxır ki, bu ihtilaflar, bu siyasi ihtilaflar əsli yoxdur, əsası yoxdur. Əsasən İsrail'in iqtisadi və mədəni əlaqələrin hamısı siyasi əlaqələr və ilişkilər əsasında qurandı. Yəni, Türkiyə də bunu nəzərdə almasa, İsrail nəzərdə alır. Yəni, belə çıxır ki, Cənab Erdoğanın İsrail əleyhinə olan bəzi konuşmaları və ya bəzi hükümətin bəzi çıxışları bu İsrailin əleyhinə, bunlar Türkiyədə müsəlman xalqın nəzərin, onların marağın cəzb etmək üçündür və İsrail də bunu başa düşür. Ona görə də bunu nəzərdə almır ki, Türkiyə hökumətinin mövqeyi İsrail barəsində nədir. Öz ilişkilərin, iqtisadi əməkdaşlıqların Türkiyə ilə davam etdirir və yenə də təzədən Cənab Erdoğan bu əlaqələri genişləndirmək istədi və bu da sizlərinin söhbəti araya gətirdi ki, olmuyor. Cenab Erdoğan koşulup Trump'ın Yahudi damadının planına ve o da İsrail'le Müslüman devletleri barıştırmak planıydı ki para esasında kurulmuştu ki Filistinlilere de cuya biraz para vereler ve bu para karşılığında Filistinliler de İsrail'de olan indiki Gasir İsrail rejiminin hakimiyyətində olan Filistin torpaqlarından vazgeçirlər. Galiba Cənab Erdoğan bu demək olar razılığa qoşulubmu? Çünki yoxunda Ərəb əmirliklərlə çox yaxınlıq elədi və Ərəb əmirlikləri də İsraillə münasibətini normallaşdırıb və bu yaxında Cənab Erdoğanın ilə Erdoğanla həmzaman ondan bir gün, iki gün fasilə ilə İsrail'in baş naziri Arap emirliklerine gitti Erdoğan'dan bir zamanda. Olmaya bir görüşler olup ve Cenab-ı Erdoğan da istir İsrail'le münasibetleri daha dosyanı eylesin. Herhalde İsrail'le münasibeti var ve geçmiş hükümetlerin dövründe yani Ana Vatan Partiyası veya Doğru Yol Partiyası ya CHP dövründə, MHP dövründə hər halda keçmiş hükumətlərin dövründə İsrail ilə Türkiyə Cumhuriyyətinin arasında bağlanan bütün ilişkilər tam mənada hələ də var. Erdoğan hükumətində, AKP hükumətində bunların heç birisi ləğv olunmadı. Həm təhlükəsizlik, həm iqtisadi, həm əskəri bu ilişkilərin və bağlanan müqavilələrin hələ də davamındadır. Olmaya ki, Cənab Erdoğan da yenidən istəyir ki, bu münasibətləri daha qızğınlaşdırsın və İsrail ilə qardaşlıq bir münasibəti qursun ölkələr arasında. Bu da bir başqa konudur, ola bilər. Və şayət də yenə də iqtisadi bəşləndi də var. Bəlkə İsraildən istəyir ki, İsrail Amerika vasitəsi ilə vasitə olsun, Amerika ilə Türkiyənin araların daha sızaq eləsin və bu mövcud olan ixtilafları həll eləsin, ya İsrailli Türkiyə daha çox turist göndərsin, daha çox alver eləsin və bu yolla bəlkə də Türkiyə iqtisadına kömək eləsin. Bunlar da başqa söhbətlərdir ki, ola bilər, düzgün ola.
Peki, sizcə şimdi yani İsrail ilə ilişkilərin normalləşməsi takdirdə Türkiyənin ekonomisinə yardımcı olacaq mı acaba bu məsələ?
Məncə olmayacaq. Vəli, hər halda deyərlər, boğulan özün əlin köpücə dağıtır. Çünki İsrail əsasən müsəlman millətlərin iqtidar, müqtədir olmaqları ilə qudrətli olmaqları ilə müxalifdir və yəqin onun peynişər və onları aşırmaq, yıxmaq istər. Bu təzə söhbət deyil. Keçmişdə də olub. Yəni, Osmanlı İmperiyasının yıkılma sebepleri, onun payelerinin oğulma sebeplerinin biri de Yahudilerdi. O zaman Sahyonistler ve sonra İsrail rejimin kuran Sahyonistlerdi. Ve şimdi Türkiye'de düzenlenen ve efirde olan birçok televizyon seriyalarında da bunu tam gösterirler. Şimdi herhalde Cenab-ı Erdoğan ister fazı değiştin mi? Yani ister çekmiş bir İslam menfaati, yani umum Müslümanlar menfaati iddiasından vazgeçip ve yeniden ana vatan ve doğru yol partiyalarının siyasetine getir İsrail babetin İsrail'le münasebette, bu da bir başka mesele değil. Yani olabilir de böyle olsun. Çünkü esasen Cenab-ı Erdoğan'ın hamisi, onu siyasette kaldıran, kanat veren merhum Necmeddin Erbakan'dı. Necmeddin Erbakan'ın kırmızı çizgisi siyasette, beynelxalq siyasette Sahyonizm idi. Ve esasen Cenab-ı Erdoğan bunu açtı ve Cenab-ı Erdoğan ilk Müslüman başçısıydı ki Amerika'da Yahudi lobisi ona hizmet orderi verdi ve midali taktı Cenab-ı Erdoğan'a. Yani onu Sahyonizm'e en büyük hadimler sırasında saydı. Hala ki sonralıkta bu meselenin onlar kaytardırmak istediler filan Behmeşan, veli herhalde onlar bir hizmet görmüştüler Cenab-ı Erdoğan'da. Cenab-ı Erdoğan yeniden geldi o siyasete ve ya bu siyaset Türkiye halkına kömek edecek, yakın etmeyecek. Çünkü Türkiye'nin indiki iktisadi vaziyetinin, Türkiye'nin iktisadi potansiyellerinin kömeğiyle ve iktisad alimlerinin imkanlarıyla bunu kaldırmak olar. Çünkü Türkiye indi İran kimi tarim şəraitde diyor ki, Türkiye azad ölçədir, 180 milyar dolar xarici ticaretinin həcmidir, bu az diyor. Düzdür, bunun varidatı Türkiye'nin ixracatından daha çoxdur. Vəli her halda Türkiye'de Türk halkı çalışkan halkıdır. Bunlar çalışırlar, bu iqtisadı da eləyebilirler, yeniden dirçeldiler. Aya bu Yahudilerin bu kazana bir düz atmaqları buna kömək eləyebilirler ya yok, mən de eləyebilmez. Mən her halda siyasi bir analistim ve iqtisadi ekonomik uzman diyorum. Vəli onların ekonomik uzmanların, iqtisadi uzmanların söhbəti bir şey olabilmez. Bu ancaq Türkiye'nin daxili siyasetinin, iqtisadi siyasetlerinin islahıyla olabilir. Başka taraftan Türkiye halkının imidine bölgede çok büyük lətme vurar. Cenab-ı Erdoğan'ın o One Minute meselesinde, Filistin halkından müdafiəsində yeniden geldi İslam dünyasında Müslümanlarla bir izmadı olmak çok ümit yaratmıştı ve Türk halkına maraq yaratmıştı, Türk halkına hürmet yaratmıştı. İndi Türkiye'de en öndeciden İslam iddiası eleyen, İslami terminlerden, İslami lafzilerden istifade eleyen bir cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nde iş üstüne gelip Cenab-ı Erdoğan, İndi bu Cenab-ı Erdoğan özü İsrail'le belə yoxun münasibətlər və ona ümid bəsləmək, bu doğrudan da çox ilginc məsələdir. Evet. Və təəssüf doğura bilər müsəlman xalqlarda.
Dəyərli dinləyicilər, bugün söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə yaptığımız röportajımızda Türkiyə-İsrail ilişkiləri çərçivəsində son günlərdə Yahudi hamların Türkiyə Cumhurbaşkanı Erdoğan ilə gerçekleştirdiği ziyarətə ətrafında hazırladığımız söhbətimizin ikinci və son bölümünü sizlərlə paylaşdıq. Röportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək için www.parstoday.com olan internet sitemizə də başvura biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risale gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Filistinlilerin ekili tarım arazilerini tahrip etmeye devam etmesi, General Kasım Süleyman'ın şehadetinin 2. yıl dönümü arifesinde Halep'in kuzey banliyölerinde Kalplerin Komutanı adıyla duvar resimleri yapılması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Irak Fethi Hareketi lideri Hadi el-Amir'in Şehit General Süleymani hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Fethi Hareketi lideri Hadi el-Amiri, Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi mühendisin boynumuzda büyük hakkı var ifadesini kullandı. El-Mevazin News'un bildirdiğine göre Irak Fethi Hareketi lideri Hadi el-Amiri yaptığı açıklamada, Irak halkından gelecek cumartesi günü Şehit General Kasım Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi mühendisin şehadet yıl dönümleri münasebetiyle düzenlenecek olan yürüyüşe katılmasını talep etti. Hadi el-Amiri açıklamasının devamında Şehit Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi mühendisin boynumuzda büyük hakkı vardır ve biz bu iki büyük şehidin şehadet yıl dönümü merasimine katılarak onları saygıyla anacağız diye kaydetti. Bilindiği gibi İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı General Kasım Süleymani, Haçlı Şabi Başkan Vekili ve beraberindeki 8 diğer mücahitle birlikte 3 Ocak 2020'de Bağdat Havaalanı yakınında mütecaviz ve terörist Amerikalı güçlerin hava saldırısında şehit edilmişti.
İttilat gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın Amerika'nın Suriye zenginliklerini çalmaya devam ettiğini vurgulaması, Irak'taki Fethi İttifakı sözcüsü Ahmed el-Esed'in koalisyon hükümetinin Saz grubu tarafından kurulacağını duyurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'ın dış ticaretine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın dış ticareti son 9 ayda 72 milyar dolar sınırını aştığı açıklandı. Konu hakkında bir açıklama yapan Gümrük Kurumu Başkan Vekili Ali Rıza Mukaddesi, cari Hicri Şemsi yılının başından beri geçen 9 ayda İran ve başka ülkelerin arasında 122 milyon 500 bin ton ağırlığında ve 72 milyar 100 milyon dolar değerinde ticaret gerçekleştiğini, bu rakamlar geçen yılın aynı dönemine oranla ağırlık bakımından %11 ve değer bakımından da %38 artış gösterdiğini belirtti. Mukaddesi şöyle devam etti. Söz konusu sürede gerçekleşen ticaretin 92 milyon 300 bin ton ağırlığında ve 35 milyar 100 milyon dolar değerindeki bölümü İran'ın ihracatıyla ilgilidir. Ki bu da geçen yılın aynı dönemine oranla ağırlık bakımından %8 ve değer bakımından %40 artış gösterdi. Mukaddesi, yaptırım şartları ve iktisadi kısıtlamalara rağmen petrol dışı ihracatta artış kaydedildiğini ve bundan sonra da mevcut kısıtlamaların giderilmesinin ardından ticaret alanında iyileşmeyi umduklarını vurguladı. Mukaddesi, cari yılın ilk 9 ayında İran'ın en önemli ihracat ürünlerinin petrokimya ürünleri olduğunda sözlerini ekledi.
Tahran Radyosu.
Hemşeri gazetesinde Afgan aktivistin Şehit General Kasım Süleymani hakkında açıklamasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Afganistanlı medya ve kültür aktivisti Seyit İsa Hüseyin'i mezarı yaptığı açıklamada Şehit General Süleymani'nin şehadetine kadar Afganistan halkının hamisi olduğunu, Süleymani düşüncesi ve mektebinin tüm Yemenli, Iraklı, Suriyeli ve Afgan mücahitler için ilham kaynağı olduğunu vurguladı. İran'ın bildirdiğine göre Afganistan medya ve kültür aktivisti Seyit İsa Hüseyin'i mezarı, Afganistan gelişmelerinde Şehit General Süleymani'nin eşsiz rolü başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Şehit Süleymani'nin gerçek bir Müslüman örneği ve İslam İnkılabı ashabının yetiştirdiği örnek bir şahsiyet olduğunu kaydederek, Şehit Süleymani'nin ahlak, inanç ve ibadet gibi alanlarda Afganistan halkına ilham kaynağı olarak eşsiz bir şahsiyet olduğunu belirtti. Şehit Süleymani'nin Afganistan halkının mücadelelerinin başından itibaren mücahitlerin yanında yer aldığını kaydeden söz konusu Afgan aktivist, Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi ardından kukla rejimlerin hakim olduğu bir dönemde Şehit Süleymani'nin Afgan halkına destek vermeye devam ettiğini söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın hahamlarla görüşmesi.
Anketlerden AK Parti'ye şok.
Türkiye'nin Suriye'ye yeni saldırıları.
Omikron varyantının Türkiye'de yayılması.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçenlerde Ankara'da bir grup Yahudi hahamla buluşması ve Tel Aviv ile ilişkilerin zaruretine vurgu yapmasının ardından Erdoğan'la görüşen Yahudi hahamlar Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından yapılan açıklamada işaret edilmeyen bazı detayları açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçenlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir grup hahamla görüştü, görüşme geniş tepkilere yol açtı. El Meyadin Haber kanalı geçen hafta yayımladığı raporunda bu konuya temas etti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bir grup hahamla Türkiye ve İsrail ilişkilerinin bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önemini görüşerek hem Türkiye hem bölge kamuoyunu şaşırttığını yazdı.
El Meyadin raporda Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri İsrail rejimi Cumhurbaşkanı İshak Herzog ve Başbakan Neftali Bennett'le defalarca telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anlattıktan sonra dile getirdiğini ve hahamlardan Türkiye korsan rejim İsrail diyalog sürecinde aktif rol ifa etmelerini istediğini kaydetti. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu da bir bildiri yayımlayarak şu ifadelere yer verdi. İslam ülkeleri hahamları adlı ittifakın genel sekreteri ve başkanından başka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşıladığı heyette Türkiye Yahudilerinin önde gelen 20 üst düzey üyesi ve Özbekistan, Arnavutluk, Kosova, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Putin ile yakın irtibatı bulunan baş haham Berl Lazar, Uganda, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, New York'ta ikamet eden İranlı Yahudilerin hahamı gibi çok sayıda haham yer aldı.
Tahran Radyosu.
Raporda ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara-Tel Aviv ilişkilerine temas ederek bundan önce İsrail kabinesine yönettiği eleştirilerin amacı Batı Asya bölgesinde güvenliği, barışı ve istikrarı sağlamaya yönelik olduğunu belirttiği kaydedildi. Erdoğan şöyle ekledi. Ben İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Bennett ile görüşmeye büyük önem veriyorum. Zira Türkiye ve İsrail'in işbirliği bölgemizin güvenliği ve istikrarı için çok önemli ve zaruridir. Bence sizin de Türkiye-İsrail diyalog sürecine destek vermeniz çok önemli. Zira diyalog ve görüşmeler her iki tarafın lehine. Nitekim ticari ve siyasi ilişkilerimizde durum aynı. İlişkilerimiz bu alanlarda çok iyi seviyededir.
El Meyadin raporunda buna karşın Cumhurbaşkanlığı Sarayı Basın Bürosu bildirisinde görüşmede ele alınan konuların detaylarına değinmediğini, ancak Türkiye Yahudilerinin önde gelen üyeleri bunu yaptığını, bu hahamlar Erdoğan'ın da ilk oturumuna katıldığı İslam Ülkeleri Yahudi Hahamları Birliği adlı birliğin kurulmasında rol ifade eden kişiler olduğunu kaydetti. Söz konusu oturuma katılan Türkiye'li Yahudi hahamların birçoğu sosyal paylaşım sitelerindeki sayfalarında Erdoğan'la görüşmeleri ve okudukları duaların ilişkin görüntüleri yayımladı. Yahudi hahamlar bu dualarda İspanya'dan ihraç edildikten sonra onları koruma altına almasından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiler. Hahamlar ayrıca Türkiye ve Erdoğan'ı kutsayarak Cumhurbaşkanı'na sağlık ve uzun ömür diledikten sonra dünyada kendi çapında bir ilk olan bu görüşmeyi düzenlediği için de Erdoğan'a teşekkür ettiler. Konu hakkında siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi'nin görüşlerini dinliyorsunuz.
Şimdi ne olabilirdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı kimin? Yahudi hahamlarından beklentisi ne olabilir? Tabii ki siyasi karakterin beklentisi ancak siyasi destek olabilir. Bu manaya ki hahamlar Cumhurbaşkanına Türkiye Cumhuriyeti'nde öz partiyasının hakimiyetinin devamına ya yeniden seçilmesine kömek eylesinler. Alayınca sual budur ki yaxşı hahamlar, Yahudi hahamları Müslüman Türkiye ülkesinde nasıl bir kömek eyleyebilirler Erdoğan'a ve AKP'ye? Onu bunun cevabında demek olar ki Türkiye'nin indiki iqtisadi ekonomik mövqeyi nəzərdə almaq lazımdır. Bildiğiniz gibi Türkiye indi siyasi çətindir. İqtisadi çətinliklərdədir. Xüsusən ərzağın bahalaşmağı, yəni bütün məhsulatın bahalaşmağı orada Türkiye milli parasının lirin sınması ve Cenab-ı Erdoğan'ın onu yeniden yani lirani yeniden kesmiş değerine getirmek için merkezi bankçıya olan gösterişi ve merkezi bankta bilirsiniz normal bankta yani biri orada pul tapşırmayıp başka bankların birbiriyle alakasını kurur. Yani eğer merkezi banka devlete hazineye kömek edilirse o cümleden bu hafta bu manaya ki başka bankçılardan kredi çekir. Onların pullarından bu parasından koyur bu iş için. Yaxşı onu koymak için de onlara faiz vermek lazımdı. İndi muhalefetin de sözü Cenab-ı Erdoğan'ın yeniden lirani kıymetini yükseltmeye olan tənqidleri bundan ibarətdir ki bu bir gizli, ağır bir faiz ödemek demektir ve bu Türkiye halkının dibinden ödenecek. Ve ağır bir para deyinlere göre 10 milyara çıkar bu. Ve bu yakin ki bunun faizi de çok olacak. Ve bunun indi soruşan da bu meselenin hahamlarla ilişkisine buraya göre ki dünyada Yahudiler hususen Yahudi para fondlarının ve büyük international bankların ve faiz lobbilerinin başında Yahudilerdi bugün dünyada. Ve yakin ki Cenab-ı Erdoğan'ın hahamları çağırıp onların boyun okşamak böyle bir beklentisi var ki onlar Türkiye'nin ümidi iqtisadi halda beynəlxalq Yahudi faiz lobbileri ve international mali kurumlar Türkiye'ye kömək eləsin.
Sayın Rahmetullah Şerifi'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta ORC araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre AK Parti'nin oyu son bir yılda erirken İYİ Parti'nin ve CHP'nin oyları yükseldi. Türkiye haber çevirilerinin bildirdiğine göre muhalefet partileri erken seçim çağrısı yaparken iktidar cephesinden seçim 2023 Haziran'da açıklaması geldi. Araştırma şirketleri ise son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen ORC araştırma 3-9 Aralık tarihleri arasında 41 ilde toplam 3920 kişi ile görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Ankete göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranı 39,1 olurken CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı ise %41,4 oranında oy aldı. Ankette AKP'nin oy oranlarında ise Şubat ayı anketine göre düşüş görüldü. Partinin %36,8 olan oy oranı grafikte yıl sonunda %30,3'e kadar geriledi. CHP'nin oranı %22,3'den %25,5'e ve İYİ Parti oy oranı ise 15,9'a yükseldi. ORC araştırma anketine göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin popülaritesinin azalmasının nedeni Türkiye'de liranın değer kaybetmesi, yükselen fiyatlar ve işsizlik ve yoksulluktu.
Geçen hafta Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilindeki köyleri bombaladığını duyurdu. İnsan Hakları Örgütü Suriyeli aktivistlerin Haseke eyaletindeki Tel Temer eteklerindeki köylerin bölgedeki Amerika devriyelerinin sona ermesinden sonra bombalandığını söylediğini aktardı. Suriyeli aktivistler Türkiye'nin Tel Temer'in kuzeyindeki El Kuzeliye, El Tevile, Tel Tevil, Ahşuriha ve El Derdara köylerine topçu ve füze ateş ettiğini söylediler. Türk ordusu teröristlerle mücadele bahanesiyle 2 yıldan fazla bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ediyor ve bu bölgelerde hala bir grup Türk askeri bulunuyor.
Öte yandan haber kaynakları geçen hafta Kuzey Irak'ın Neynova eyaletindeki bir Türk askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Irak Sabiri News kanalının bildirdiğine göre Irak'ın Neynova eyaletinin başkenti Musul'un doğusundaki Beşika'da Zalikan üssüne en az 4 roket ateşlendi. Roket saldırısına can kaybı olmadığı bildirildi. Üs geçmişte çeşitli füze ve roket saldırılarının hedefi olmuştu. Beşika, Kuzey Irak'ta Türkiye güçlerinin son yıllarda bulunduğu bölgelerden biri. Son yıllarda Türkiye, PKK ile mücadele bahanesiyle Irak'ı defalarca işgal etti. Bu saldırılar Irak hükümeti ve dünyanın diğer ülkelerinden sert tepkiyle karşılaştı. Irak Cumhurbaşkanlığı geçtiğimiz günlerde Türk ordusunun Irak topraklarına tekrarlanan saldırılarının Bağdat'ın egemenliğine ilaveten uluslararası hukuk ve yönetmeliklerin açık ihlalleri olduğunu ve komşuluk ilkelerine aykırı olduğunu belirterek Türkiye'nin Kuzey Irak'taki saldırılarını kınadı. We'll be right back.
Ve son olarak geçen hafta Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Omikron varyantına ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, kalabalık illerde görülen yeni vakaların %10'dan fazlasının Omikron varyantı kaynaklı olduğunu belirterek hatırlatma dozu uyarısında bulundu.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Koca açıklamasının Omikron varyantı Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayımlamaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlası Omikron kaynaklı. Yeni durum hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir notuyla paylaştı. Koca kalabalık illerde görülen yeni vakaların %10'dan fazlasının Omikron varyantı kaynaklı olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünü dinlediniz.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edip.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bir dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adalete yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 18. bölümüyle beraberiz.
Geçen bölümde İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra ve İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kısa süreli gaybet-i suğrasının başlaması ile birçok insanın Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'inin vurgularına rağmen İmam Mehdi Aleyhisselam'ın halefli hususunda şüpheye düştü ve doğru yoldan saptıklarını söyledik. Birçok dağınık fırka ve grup şekillenerek her biri Allah Resulü'nün 12. halefi ile ilgili batıl inançlar ve düşünceler ortaya atmaya başladı.
Tahran Radyosu.
Bu zor koşullar altında İmam Mehdi Aleyhisselam tüm kısıtlamalara rağmen insanları aydınlatmaya çalışarak imametini ve halifliğini kanıtlamaya çalıştı. Ancak Abbasi hükümet memurları tarafından yakalanma ve şehit düşürme tehlikesinden dolayı tek başına buna muvaffak olmayacaktı. Bu yüzden ailesi ve yakınları, özellikle de annesi Hudeys ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın halası Hekimi harekete geçti. Bir diğer yandan İmam Zaman Aleyhisselam'ın temsilcileri ve vekilleri, ayrıca büyük alimler ve basiretli olanlar İslam dünyasının farklı noktalarında İmam Zaman Aleyhisselam hakkında aydınlatmalar yapmaya çalıştılar.
İnsanların bilgisizliğinden ve yollarının sapmasından yararlanmaya çalışan fırsatçı kişilerden biri, şarap içmesi ve sarhoşluğu ile bilinen İmam Mehdi Aleyhisselam'ın amcası Cafer'di. O kendisini vaat eden Mehdi olarak tanıtıyordu. Babası İmam Hadi Aleyhisselam oğlu ile ilişkisini Nuh'un putperest oğlu ile olan ilişkiye benzetiyordu. Yalan iddiasından dolayı Cafer-i Kezzab olarak adlandırılan bu şahıs hükümetin desteğinden yararlanıyordu. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın halefi olduğu iddiası ile abisinin mirasına da el koymuştu. Ancak sonunda rezil rüsva olunca gerçekler de ortaya çıktı.
Hasan Askeri Aleyhisselam'ın vefakar hizmetçilerinden Ebul Adyan ise İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hakkaniyetini ve Kezzap Cafer'in batıl iddialarını gösteren bir anı anlatılmaktadır. Ebul Adyan, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın ömrünün son günlerinde ona bir mektup verdiğini, Bağdat'ın güneyindeki Medain şehrine götürmesini istediğini, Samera'ya vardığında ise imamın şehadet haberini aldığını anlatmıştı.
Ebul Adyan, İmam Mehdi Aleyhisselam'ın halefli hususunda imamın soru yönelttiğini ve imamın üç emareden şu şekilde söz ettiğini anlatmıştır. Benim mektuplarımın cevaplarımı senden isteyen, cenaze namazımı kılan ve verdiğim kesenin içinden haberi olan. Ebul Adyan kesenin içeriğiyle ilgili imamın söz etmediğini tahmin edilenlerin gerçekleşeni Samara'ya vardığında şahadet haberini aldığını anlatmıştı. O sırada insanların şaşırılacak şekilde Kezzap Cafer'e başsağlığı dilediklerini gördüğünü anlatıyor.
Ebul Adyan Kezzap Cafer'in vaat edilen imam olmayacağını bilerek İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın emrine uydu ve Cafer'in nezdine gitti. Ancak Cafer mektuplardan söz etmedi. Bu sırada hizmetçilerden biri Kezzap Cafer'i İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın cenaze namazını kılması için çağırdı. Ancak tam da namazını kıldıracağı sırada bir çocuk ortaya çıktı ve "Ey amca, çekil ki babamın namazını kıldırmaya ben daha yakışırım" dedi.
O heybetli ve nurani çocuğun imametinin ilk emarelerinden olan bu ilginç olayın ardından İmam Mehdi Aleyhisselam babasının vefakar hizmetçisinden mektubunu istedi ve onun halifliğinin ikinci emaresi de gerçekleşmiş oldu. Ebul Adyan bir süre sonra İran'ın dini şehirlerinden olan Kum ahalisinden bazı kişilerin Samara'ya geldiklerini, İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'a mektuplar ve mallar getirdiklerini anlatıyor. Bu sırada onlara imamın rihlet ettiği ve Cafer'in onun halefi olduğu söylendiğinde ondan kesedekilerin içeriğini bilmesi istendi ancak Kezzap Cafer'in bunu başaramadığı anlatılıyor. Bu sırada hizmetçi İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın evinden çıkarak kesedekilere tam şekilde anlattı. Kum ahalisi keseyi hizmetçilere vererek şu itirafta bulundular. Seni bize gönderen muhakkak imamdır. İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Ebul Adyan'a anlattığı emarelerin üçüncüsünün de ortaya çıkmasıyla İmam Mehdi Aleyhisselam'ın halifliği ve Cafer Kezzab'ın yalancılığı kanıtlanmış oldu.
İmam Zaman aleyhisselama uymak için imamın annesi Hudeys Hatun da belirgin ve dikkate şayan bir rol oynadı. Öyle ki İmam Hasan Askeri aleyhisselam onu vasisi olarak adlandırdı. Bu cesaretli ve basiretli hanımefendi Cafer Kezzab kendini İmam Hasan Askeri aleyhisselamın varisi adlandırdığı sırada onun karşısına dikildi ve onu şikayet etti. Sonunda mahkeme anne ve yolunu saptırmış oğul arasında mirasın bölünmesine karar verdi.
Bir süre sonra insanlar Cafer'in temelsiz ve yalan iddialarının farkına vararak onun etrafından dağıldı ve bu fasit kişi felaket ve yoksullukta hayatını sürdürdü ve Hudeys Hatun da ve ailesine masrafların ve harçlarını karşıladı.
İmam Mehdi aleyhisselamı savunan bir diğer faziletli kadın da babasının değerli halası Hekime Hatun'du. Hekime Hatun İmam Mehdi aleyhisselamın doğumunda da var olan kişiydi. Ehl-i Beyt'e yakın ulemalardan Ahmet bin İbrahim bu değerli hanımefendi ile görüşmesinden bir rivayet anlatıyor. Bu rivayet Hekime Hatun'un Hudeys Hatun ile koordineli İmam Zaman aleyhisselamın ispatlanması hususunda çalıştığını ve nedenli dirayetli olduğunu gösteriyor. Bu alim Hekime Hatun'a İmam Hasan Askeri aleyhisselam halifesi ve ondan sonraki imam hakkında soru yönelttiğinde kendisi Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumuna şahitlik yapmasına rağmen Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğumunu İmam Hasan Askeri aleyhisselamın annesi Hudeys Hatun'a yazdığı mektupta anlattığını ve doğan çocuğun gözlerden gizli olduğunu anlattı. Ardından neden bir kadının İmam Hasan Askeri aleyhisselamın vasisi olduğu konusunu şöyle anlatır. İmam Hasan aleyhisselam Hüseyin İbni Ali bin Ebi Talib aleyhisselama iktida etmiştir. Çünkü İmam Hüseyin aleyhisselam görünüşte Hazreti Zeynep salamullah aleyhaya vasiyet yaptı. Ali bin Hüseyin aleyhisselamın emirleri de hayatının korunması amacıyla Hazreti Zeynep salamullah aleyhaya yöneltildi. Böylece Hekime Hatun Hazreti Mehdi aleyhisselamın imametini ve halifliğini açıkladı. Hudeys Hatun da Hazreti Zeynep salamullah aleyha gibi değerli bir kadın ile karşılaştırılabilir.
İmam Mehdi aleyhisselam ile ilgili olan dualardan birinde şunları okuyoruz. Allah'ım, insanları sınadıklarında beni de muvaffak eyle. Hazreti Mehdi aleyhisselama uymamda beni sağlam kıl. İnsanlardan gizledin, senin izninle gizlenen, senin emrini bekleyene, uymamda beni sağlam kıl. Sen veliliğin nasıl yapacağını kimseden öğrenmemiş birisin. Sen onun gaybet perdesinin açılması ve hükümetinin ortaya çıkması için izin verensin.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin 18. bölümünün de sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi turkish@ ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.